Ayrım 17.
Bu yollardan hangisi doğruydu acaba? Halk dal kavukluğu mu, onun oyunu almak için din ve milliyetçilik duygularını gıdıklamak mı, yoksa onu eğitmek mi? Yusuf bu soruya cevap veremiyor, iş bu noktaya gelince kafası karışıyordu. Lokantadan çıkarken İçişleri Bakanı ile karşılaştılar. Siyah bıyıklı bakan, memleketten gelmiş bazı seçmenleri ve bölge milletvekilleriyle yemek yemeye geliyordu. Bakan karşısında el pençe divan duran Hüseyin'i iki yanağından öptü ve bir Anadolu şivesiyle "Hüseyinciğim, senin işini sordurdum," dedi. "Ama evin yeni sahiplerinin elinde sağlam bir heyet raporu var. Bunamış zavallı kadıncağız. Akli melekelerini kaybetmiş. Mahkemede bir vasi tayin etme yoluna gitmiş. Yani her şey kanuna uygun. Bir usulsüzlük yok. Kusura bakma." Bu sözleri duyunca Yusuf'un içinde bir şey cız etti. Galiba büyük hanım bir daha evini göremeyecek diye düşündü. İçişleri Bakanı bile böyle söylediğine göre demek ki bütün umutlar tükenmişti. Otobüsle İstanbul'a dönerken camdan dışarı bakıp durdu ve bundan sonrasının ne olacağını düşündü. Büyük hanım nerede oturacaktı, nasıl yaşayacaktı? Düşünüyor, taşınıyor, büyük hanımın kendileriyle birlikte oturmasından başka bir çare bulamıyordu. Buna da Roxy karşı çıkacaktı. Onu nasıl ikna edeceğini bilemiyordu. Derken bütün bu düşünceler uzaklaştı Yusuf'un kafasından. Otobüs Sapanca Gölü'nün kıyısından geçerken gözleri dalgın dalgın akşamüstü güneşinin kızıllığını yansıtan sulara takıldı. O gece Hüseyin'in evinde sürüklendiği yoğun duygulara kaptırdı kendini. Roxy'nin onun için ne demek olduğunu belki de ilk kez bu kadar derinden kavruyordu. Sabaha karşı bu yabancı yatakta uyandığı anda Roxy diye sayıklaması bu yüzdendi işte. Karanlıkta nerede olduğunu kavrayamamış, bu yabancı yatakta Roxy'yi yanında bulamayınca müthiş bir telaşa kapılmıştı. Belki Roxy ile ilgili bir rüya görerek uyanmıştı ama bunu hatırlayamıyordu. Bildiği tek şey yüreğinden taşan bir yoğunlukla onu özlemiş olduğuydu. Kızı yanında bulamadığı zaman paniklemişti. Ne tuhaf bir şeydi bu böyle. Roxy hayatta en beğendiği kız değildi. Gazetede ondan daha güzel, sevimli ve uyumlu birçok genç kız vardı. Gülüşlerinden temizlik ve iyi niyet taşıyan kızlardı bunlar. Roxy'yi onlarla kıyasladığı zaman aksi, sert, kavgacı bulabilirdi. Onunla huzur bulmak olanaksızdı. Hep tetikte olman gerekirdi. Çünkü senin fark etmediğin ufak bir ayrıntı bile onda bir öfke patlamasına yol açabilirdi. Bütün bunlar doğru olabilirdi. Ama yine de Yusuf, Roxy'yi kendi kimliğini ve bedenini tamamlayan bir varlık olarak görüyordu. Onu kimseyle kıyaslayamazdı. Daha mı güzel, daha mı çirkin, daha mı hırçın? Bu soruların hiçbir anlamı yoktu. İnsanın kendini başkalarıyla kıyaslaması gibiydi. Ne yaparsan yap, sen sensindir ve o ten içinde yaşarsın. Bunun tartışması olmaz. Roxy Yusuf'tu, Yusuf da Roxy'ydi. O Ankara gezisinden eli boş ama Roxy'nin hayatının tümünü kavradığını ve artık onun teni, kokusu ve sesi olmadan yaşayamayacağını anlamış olarak döndü. 23. Öğleye doğru hava lodosa çevirdi. Rumların Notos dediği bu sıcak güney rüzgarı her zaman olduğu gibi İstanbulluları sersemletip başlarını ağrıtan karşı konulmaz etkisini göstermeye başladı. Bu yüzden Roxy önceleri Leyla Hanım'ın yüzüne yerleşen solgun ve mahzun ifadeyi Lodos'un etkisine yordu. Oysa o gün Ali Ekta Bey'den gelen bir telefon evine dönmekle ilgili bütün hayallerini ve umutlarını alıp götürmüş ve kadını çaresiz bırakmıştı. Ali Ekta Bey kısık ve hasta bir sesle "Elimden bir şey gelmiyor hanımefendi," demişti. "Yoksa emin olun yapardım. Allah bunları ıslah etsin." Leyla Hanım adamın ilgisine teşekkür etmesine ama sonra odasına çekilip uzun bir süre düşündü. Bugüne kadar hayallerle oyalanmış ve bir çare bulunacağı yolundaki umudunu yitirmemişti. Ama şimdi görüyordu ki hiçbir çıkış yolu yoktu. Karşısındaki zengin, şımarık ve güçlü aileyi yenmesi mümkün değildi. Yusuf ile Roxy de doktorla görüşmeden eli boş dönmüş, üstüne üstlük yaşlı kadın hakkındaki raporun bir heyet raporu olduğunu öğrenmişlerdi. Çark öyle iyi kurulmuştu ki İstanbul'un köklü ailelerinden gelen yaşlı insanlar birer birer mülklerini kaybediyordu. Leyla başa çıkamayacağı bir güç karşısında olmanın çaresizliğiyle bütün gün düşündü durdu. Ne yapacaktı? Evine dönemeyeceğine, göre nerede yaşayacaktı? Nereye taşınacaktı? Bir ara içi geçmiş battaniyenin üzerinde uzanıvermişti. O kısa öğleden sonra uykusunda korkunç bir rüya gördü Leyla. Küçük bir kız olarak yalı rıhtımında duruyor, dehşet içinde boğazın iki yakasının birbirine yaklaştığını görüyordu. Üstünde durduğu rıhtım hareket ediyor ve denizi yutarak karşı kıyıya doğru ilerliyordu. Aynı şekilde Avrupa kıyısı da hızla kendisine doğru geliyordu. Leyla çığlık atıp bunu anneannesine haber vermek istiyordu ama korkudan sesi çıkmıyordu. İki yaka arasındaki yakınlaşma o kadar çabuk oldu bitti ki bir iki dakika sonra Leyla'nın üstüne olduğu rıhtım karşı kıyıyla birleşti. Asya Avrupa'ya yapışmıştı. Artık önünde deniz değil bir karayolu vardı. Karşı kıyının evleri hemen burnunun dibindeydi. Beton denizi yutmuş, kıtalar birleşmişti. Leyla uyandıktan sonra da bu korkunç rüyanın etkisinden kurtulamadı. Başı ağrıyordu. Ağzının içinde acı bir tat vardı. Rüyayı gerçekmiş gibi derinden hissediyordu. Bir gün boğaz içini göz gözü görmez bir sis bastığında aynı rıhtımda durmuş ve dev gemilerin o mutlak beyazlık içinde kayışını seyretmişti. Sanki havada yüzüyorlardı. Sis düdükleri acı acı çalıyordu. Beyazlık içinde havada asılı gibi görünen birkaç rüfer teknesi kıyıya dönmeye çalışıyordu. O zaman da karşı kıyı görünmez olmuş, sanki iki yaka birleşmişti. Martı çığlıkları duyuluyordu. Leyla birden korkuya kapılmış ve anneannesine koşmuştu. Anneannesi arka bahçede sis içindeydi. Bir bulutla kaplanmış gibiydi. Onun bacaklarına sarılıp ağladığını hatırlıyordu. Anneannesi başını okşuyordu. Korkma kızım benim, güzel kızım, bir tanem. Leyla ilk kez o gün insan ölümü üstünde düşündüğünü hatırlıyordu. Ailesinde bunca çok ölüm olması onu bu kavrama alıştırmış, köylülerin yaklaşımı gibi ölümü doğal bir hale getirmişti. Bu yüzden ölümü kendi açısından değil, kaybettiği insanlar açısından düşünüyordu. Ama o gün rıhtımda siste kaybolduğu duygusuna kapıldığında içine derin bir yalnızlık ve ölüm korkusu çökmüştü. İnsanoğlunun dünya yüzündeki geçiciliğini ilk kez fark ettiği andı bu. Daha sonra sık sık düşüneceği bir şey. Biraz erken ya da biraz geç ölmenin bir anlamı olmadığına göre yaşamanın amacı neydi? Zaten yok olacak kumdan şatolar yapmak neye yarıyordu? Büyük bir mücadele içinde olan insanlar böyle şeyler düşünmüyor, kendilerini hayattaki başarılarını adıyorlardı. Ama insanın temel duygusuydu bu. Yeryüzü korkusu, yaşam ürkekliği, geçici olmanın yarattığı yürek burkulması. Yani boşluk. Büyük bir boşluk. Böyle anlarda koca yılda iki kişi kalmış olmanın acısı işlerine çökerdi. Hiç kimse yok. Odalar, salonlar bomboş. Uşaklar, hizmetçiler, bahçıvanlar birer birer gittiler. Sadece emektar Kafa ve onun köyden getirdiği kızı alt katta kalıyorlar. Bir de Leyla'nın annesine piyano ve Almanca dersleri vermiş olan Fräulein Annelies büyük bir vefa örneği göstererek para almadan gelip küçük kıza ders veriyor. Leyla'nın dedesinden yani nüfustaki babasından kalan bir emekli maaşı var. O da anneanneye ödeniyor ama bu para kısıtlı. Sonunda satılan ziynet eşyaları da koca evin masraflarını görmeye yetmiyor ve yalı satılıyor. Yalıya yeni insanlar geliyor. Anneanne ve torun o küçük beyaz eve sığınıyorlar. Akşamüstleri küçük evin önünde manolya ağacını seyrederek anneannesinin demlediği çay içiyor. Yaşlı kadın ona dikiş öğretiyor. Elinde tığ, binbir hüner döktürerek. Bir yandan da ailesinin kötü kaderine ağlıyor. Hala kocasının, oğlunun ve kızının yasını tutuyor. Bazen ah diyor. Hepsi o gök gözlü İngiliz gavuru yüzünden oldu. Evimize ayak bastığı gün felaketler başladı. Sonunda böyle iki başımıza kaldık. Leyla ter içinde kalmıştı. O sırada Roxy oda kapısına geldi. Tuhaf bir biçimde bakıyordu. Kızın kendisinden ne istediğini merak etti. Durum umutsuz olduğuna göre evi terk etmesini isteyecekti herhalde. Haklıydı da. En kısa zamanda bu işe bir çözüm bulmalıydı. Roxy, inlediğinizi duydum dedi. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya. Hayır dedi Leyla Hanım. Biraz dalmışım. Galiba bir rüya gördüm. Epey korkutucu bir rüya olmalı. Yüzünüz kireç gibi bembeyaz. Evet, biraz öyleydi doğrusu. Bana anlatmak ister misiniz? Leyla Hanım'ın rüya anlatmak ya da dertlerini paylaşmak gibi bir adeti yoktu. Ama nedense son zamanlarda bu kıza duyduğu yakınlık bütün engelleri aşıyor, onu başka bir insan yapıyordu. Rüyasını anlattı. Boğazın iki yakasının birleşmesini, denizin kayboluşunu gerçekten olmuş kadar canlı bir biçimde tasvir etti. Bu rüya Roxy'ye o kadar da korkunç gelmedi ama Leyla'nın çok etkilendiğini, hala etkisi altında olduğunu görebiliyordu. Ona bir bardak çay getirdi, yanına oturdu. Bu rüya evle ilgili umutlarınızın kaybolduğu anlamına mı geliyor diye sordu. Bu yüzden mi sizi bu kadar derinden sarstı? Bilmiyorum dedi Leyla'nın. Ama galiba bütün umutlar tükendi. Yapabileceğim bir şey yok. Belki de o evi hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim. Geçen gün bahçeye gittiğimde evime girebilirdim. Durumuna bakabilirdim ama istemedim. Daha doğrusu geleceklerimden korktum. Biraz sustular. Leyla Hanım çayını içti, Roxy de tırnaklarına baktı. Söylenecek bir söz kalmamıştı. Leyla bir kez daha aynı şeyleri düşündü. Odaya geldiğine göre Roxy herhalde artık bu duruma bir çare bulmamızı isteyecek. Kız haklı. Bu evde daha fazla kalamam. Herkese yük oluyorum. Gidecek yerim olsa bugün ayrılırım. Ama nereye gideyim? Ne yapayım? O sırada Roxy, aslında ben de sizinle bir şey konuşmak istiyordum dedi. İşte konu açılıyordu. Belki de kendisi kızı konuşturmadan bir iki gün içinde ayrılacağını söylemeli ve bu arada da kiralık bir ev aramalıydı. Acaba eski mahallesine küçük bir ev bulunur muydu? Dağlılar kendisine yardım eder miydi? Gerçi son gidişinde hiç ortalıkta görünmemişlerdi ama ne de olsa eski tanıdıklarıydı. Roxy, sizinle bir sırrımı paylaşmak istiyorum dedi. Ne gibi bir sır? Yakında herkes duyacak ama ilk olarak sizinle paylaşmak istedim. Leyla Hanım merakla kızın yüzüne baktı. Bir bebeğim olacak diye fısıldadı. Gülümsüyordu. Ne? Diye bağırdı Leyla Hanım. Böyle bir şey hiç beklemediği için boş bulunmuştu. Hamileyim. Akıl almaz bir şey değil mi? Ben, Roxy. Hamile. Anne. Olacak iş değil. O zaman Leyla Hanım ayağa kalktı ve ona sarıldı. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Roxy zaten oldum olası düzensiz regli gördüğü için önceleri gecikmeye pek umursamamıştı. Ama sonra buna mide bulantıları da eklenince bir eczanede test yaptırmaya karar vermişti. Daha kimsenin haberi yoktu. Yusuf'un bile. Şimdi bir tek Leyla biliyordu. Roxy bir süredir içine yayılan yumuşaklık ve sevecen nereden kaynaklandığını anlıyordu şimdi. Demek ki hormonlar her şeyi düzene koyuyordu. Mide bulantılarına rağmen hamileliğinden son derece memnundu. Bir tek Almanların hardallı bratwurstuna aşeriyor, oluşunu anlayamıyordu. Ama ona da kafayı takmıyordu doğrusu. Bunu da Leyla ile paylaştı. Sosis her yerde sosisti nasıl olsa. Taksim büfelerinde de bol miktarda mevcuttu. Roxy'nin bu şakası üzerine Leyla'nın aklına ilginç bir şey geldi. Yusuf Ankara'ya gittiği için Leyla ile Roxy'nin evde baş başa kalması aralarında hayatın temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan insanlara özgü bir sıcaklık yaratmıştı. Barınma, beslenme ve neslin devam ettirme içgüdülerinin birlikte yaşanması insanları ortak kılar. Bunların ilk ikisini bir arada karşılamak da Leyla ile Roxy'yi bir anlamda akraba yakınlığı noktasına getiriyordu. Bebek haberi üzerine büyük bir heyecana kapılan Leyla, Roxy'ye yemek yapmayı teklif etti. O gün yemekleri o yapacaktı. Roxy'nin karışmasını istemiyordu. Mükemmel bir sofra hazırlayacak, ailesinin geleneği olan Rumeli yemek kültüründen müthiş bir gösteri sunacaktı. Ne de olsa bebek geliyordu ve iki canlı annenin iyi beslenmesi şarttı. Roxy bu işe itiraz etmek bir yana çok memnun olduğunu gizlemedi. Çünkü en basit yemekleri bile beceremiyor ve bu iş canını sıkıyordu. Bu yüzden her gün makarna haşlıyor, yumurta kırıyor ya da sucuk kızartıyordu. Roxy alışveriş yapıp ona istediği malzemeleri getirince Leyla mutfağa girdi. İlk yemeği olan ve Tuna kültüründen süzülüp gelen el basan tavayı hazırlamak için kuzu budunu doğradı. Etleri haşladıktan sonra üstüne yumurtayı yoğurtla çırparak hazırladığı terbiyeyi döktü, fırına sürdü. Daha sonra yumurtayı şekerle çırparak süt eklediği karışımı fırına sürerek Rumelilerin karmeçine dediği krem brûle benzeri bir tatlı hazırladı. Bütün bunları büyük bir ustalıkla yapıyor, Roxy'nin şaşkın bakışları arasında yaşlı elleri büyük bir hızla çalışıyordu. Bu yemek bilgileri ve el hünerleriyle yapılan yemekler Bosnalı ailesi için karın doyurmaktan çok daha fazla bir anlam ifade eder. Balkanlarda kaybedilmiş o güzelim toprakların ve Tuna boylarının manevi bir mirası gibi algılanırdı. Ispanaklı kol börekleri, ekşimikli biberler. Aile bu yemekler ve aşina tatlar yoluyla geçmişiyle ilişki kurar gibiydi. Bu yüzden bilgiler kuşaktan kuşağa aktarılan kutsal bir emanetti. Daireye sıcak ve iştah açıcı bir yemek kokusu yayılmış ve böylece orayı derhal bir ev, bir yuva haline dönüştürmüştü. Akşam Leyla, Roxy, Yusuf ve üç müzisyen çocuk bu olağanüstü yemekleri büyük bir keyifle yerken Leyla'ya tekrar tekrar teşekkür ettiler. Elbasan tavanın etleri ağızda dağılıyordu. Kaymaçine ise ayrı bir harikaydı. Anadolu kökenli çocuklar bu yemekleri hiç bilmiyorlardı. Sadece Yusuf, büyük hanımın evinde birkaç kez bu lezzetleri tatmış olduğunu hatırlıyordu. O akşam yemekten sonra çocuklar mutfakta bulaşıkları yıkar, ötekiler salonda oturup kahve içerken kendilerini ilk kez bir aile olarak hissettiler. 24. Daha eve adım atar atmaz kızın yüzündeki sevecen, mutlu ve huzurlu ifadeyi fark edip çok şaşırmıştı ve bu şaşkınlık akşam boyunca devam etti. Yusuf Leyla'nın sürpriziyle kendilerinden geçtikleri yemek şöleni boyunca Ankara'yı, meclisi, politikacıları, Ankara'nın erkek erkeğe yemek yenilen kebapçılarını, rakıcı milletvekillerini, bakanı anlatırken arada bir göz ucuyla Roxy'yi süzüyor ve onun yüzünde ilk kez gördüğü bu huzurlu ifadeye ve Leyla'ya gösterdiği sıcaklığa bir anlam veremiyordu. Ama çok hoş bir şeydi bu. Sanki Roxy'nin yüzüne bir ışık vurmuştu, içinden aydınlatılıyor gibiydi. Kız bu akşam Leyla'ya yağdırdığı övgü cümleleri dışında fazla konuşmuyordu, suskundu. Yemekten sonra Leyla yerinden doğrulunca, ''Hayır, siz hiç kıpırdamayın. Bu kadar güzel yemeklerden sonra sofrayı kaldırmak ve bulaşık bize ait.'' diyen doğurdu. ''Size bir kahve yapacağım.'' diye tutturandı. Yusuf gözlerine inanamıyordu. Bu akşam yeni bir Roxy hediye ediliyordu kendisine. Tutkuyla bağlı olduğu kızın hayatın konforunu bozmayacağı güveni yayılıyordu içine. Ne muazzam bir şeydi bu. Yemek boyunca Yusuf'un Hüseyin'den de ne cevap aldığı konuşulmadı. Bu da herkesin durumun farkında olduğunu gösteriyordu. Leyla anında sormadı. Belli ki bir müjde olsa Yusuf ilk olarak bunu söyleyecekti. Sözü dolandırdığına göre iş besbelli olmamıştı. Yusuf gece yatakta Roxy'ye, ''Bu akşam sende bir değişiklik var.'' diyerek sözü açtı. Roxy, ''Hüseyin'le pek anlaşamadınız galiba.'' diye konuşmanın yönünü ustaca çevirdi. ''Yo, beni pek iyi karşıladı. Otogardan kırmızı plakalı arabasıyla aldı, lokantalara götürdü ama yine de pek içime sinmedi.'' ''Neden?'' ''Bilmiyorum. Akrabam ama yine de artık başka bir dünyaya ait gibi. Bu politikacılar senden aşırı bir saygı mı bekliyor, yoksa birbirlerine öyle davrandıkları için bize mi öyle geliyor anlayamadım. Ama aranız artık eskisi gibi değil.'' ''Doğru, değil. İlişkilerimizde bir yapmacıklık var sanki. Konuşulamayan, eksik kalan bir şeyler. Sonra o İçişleri Bakanı, ne oldu? Kötü mü davrandı?'' ''Hayır. Tam tersine. Hüseyin beni İstanbul'dan gelen, geleceği parlak gazeteci akrabası olarak tanıştırdı. Adam da çok ilgi gösterdi.'' ''Evet. Ama yine de Hüseyin'in tavrında beni müthiş rahatsız eden bir şey vardı. Sanki bu dünyada bir hacim işgal ettiğinden utanır gibi, kendini silmek, sıfırlamak ister gibi iki büklüm duruyordu adamın yanında. Hüseyin'i hiç böyle görmemiştim.'' ''Bana kalırsa şaşılacak bir şey yok. Politikada aynen hayat gibi. Senden kuvvetlinin önünde eziliyorsun, senden güçsüz de eziyorsun. Merak etme, Hüseyin sana belli etmemiştir ama o da şu anda çok kişiyi eziyordur.'' ''Belki,'' dedi Yusuf. ''Ama bırak artık bu lafları. Ankara'dan sıkıldım. Sendeki değişikliğin sebebini anlat bana. Niye bu kadar mutlusun? Ben Ankara'ya gittim diye mi?'' Roxy kıkır kıkır güldü. Sonra yatağın içinde doğrulup oturdu ve Yusuf'u da doğrulmaya zorladı. Oğlan şaşkındı. ''Kalk,'' dedi. ''Ne oluyor? Kalk, hadi doğrul. Sana bir teklifim olacak.'' Yusuf teklifin ne olduğunu düşünerek kalktı. Roxy'nin gösterdiği yerde ayakta durdu. Sonra kızın önünde yere diz çöktüğünü gördü. Gerçi kızın garipliklerine, deliliklerine alışıktı ama bu sefer iyiden iyiye şaşırdı. Roxy'nin yüzünde şakacı bir ifadeyle önünde diz çökmüş olmasından çok rahatsız oldu. O sırada Roxy, ''Sana bir teklifim var,'' dedi. ''Bırak şakayı.'' ''Hayır, çok ciddiyim. Sana da çok ciddi bir teklif yapıyorum.'' ''Neymiş o?'' dedi Yusuf. Roxy Yusuf'un sağ elini aldı, törensel bir edayla tuttu. Onun gözlerinin içine baktı ve ''Benimle evlenir misin?'' dedi. Yusuf şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi. Kız şaka mı yapıyor? Ciddi mi? Anlayamadı. Onu mu şaşkınlığına aldırmayan Roxy, ''Hep erkekler mi?'' Evlilik teklifi yapmanı dedi. Çok saçma bir kural. Şimdi ben sana ciddi ciddi soruyorum Yusuf Yılmaz. Benimle evlenir misin? Yusuf, elbette dedi. Elbette evlenirim. Ama nereden çıktı bu birdenbire? Senin yaramazlıklarından dedi Roxy gülerek. Ne demek? Hangi yaramazlıklarım? Gece yatakta yaptıkların gibi mesela. Eliyle ani bir hareketle Yusuf'un karnına dokununca delikanlı gıdıklanarak iki büklüm oldu. Vallahi bir şey anlamadım Roxy dedi. Bunun üzerine Roxy yine onun sağ elini aldı ve karnının üstüne götürdü. Sakin ve gizemli bir tavırla, şimdi anlıyor musun diye sordu. Yusuf bir an kalbi duracakmış sandı ve Roxy'ye sarıldı. Onun çocuğunu taşıyan karnını öptü. Evlenme teklif etmekteki gözü pekliğini içinden alkışladı. Bu kızın kuytu yerlerine, sıcaklığına, birkaç ay sonra büyüyecek olan karnının gerginliğine, kokusuna ve ağzının tadına, kadınlığına taptığını düşündü. Artık Roxy'nin eski sevgililerine, onun bedenini daha önce tanımış, ona zevk vermiş erkeklere aldırmıyor, onları umursamıyordu. Çünkü hiçbiri, karısı ve çocuğunun annesi olacak kıza kendisi kadar yaklaşmaya başaramamıştı. O geceki sevişmeleri diğer gecelerden bile daha şefkatli, daha yoğun ve daha derin bir alışverişe dönüştü. 25. Bugün İstanbulluların başı ağrıyor. Deniz çırpıntılı. Lolos yüzünden vapur seferleri iptal edilmiş. Balıkları bile sarhoş eden güney rüzgarı denizden karaya doğru esiyor ve 12 milyon insanı yerlere yapıştırıyor. Caddelerde yürüyenler, lokantalarda oturanlar, okullarda ders görenler iki kaşların arasına yapışmış tuhaf bir ağrıdan ve baş dönmesinden yakınıyorlar. Lodos'tan tek yararlananlar adı üstünde Lodosçular. Bellerine kadar uzanan lastik çizmeler giymiş, denizin kıyıya savurduğu ganimeti araştırıyor ve onca çerçöpün arasında buldukları değerli eşyayla sevince boğuluyorlardı. Bir seferinde bir Lodosçu dünyanın en büyük elmasını bile bulmuştu burada. Bütün Lodosçuların içinde aynı umut var. Onlar baş dönmesine aldırmıyorlar. Başka bir sarhoşun peşinden koşuyorlar. Avrupa yakasındaki büyük konağın zemin katındaki yatağında Ali Ekta Bey Lodos'un azdırdığı bir yarı baygınlık durumunda ateşler içinde yanıyor, hayaller görüyor. Bu hayallerin başrolünde hep oğlu Ömer oluyor. Kapı açılıp da hizmetçiler ateş düşürmek için başına koydukları sirkeli bezi değiştirmeye geldiklerinde "Sen mi geldin Ömer?" diye sesleniyor. O sabah ziyarete gelen Rıza Bey bile Ömer zannediyor. Ama hemen yanılgısını anlayarak yatağından doğrulmaya çalışıyor. Ancak Rıza Bey'in iki omzundan bastırarak tekrar yatırması üzerine sakinleşiyor. Daha sonra hizmetçiler gelen doktorun yazdığı çeşitli ilaçları hiç ihmal etmeden içmesini sağlıyor. Başı keçe gibi Ali Ekta Bey'in. Çoğu zaman dalıp dalıp gidiyor. Nerede olduğunu hatırlamakta güçlük çekiyor. Sonra kendine gelip bu duruma nasıl düştüğünü soruyor ve kendini acıyor. O güne kadar yalıya, taşınma konusunda Necla'ya rağmen hiçbir kuşku duymamış, hatta Rıza Bey'le bile konuşup ayrılacağını söylemiş.